Ayrım 31. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 322. 37. Posta genellikle akşamları gelirdi. Ama o gün bölge gazetesini erken getirmişlerdi. Ve Krantz yemekhanede okuyabilmişti gazeteyi. Hep ikinci sayfadan başlardı okumaya gazeteyi. Yeni çalışma yöntemlerine ve çeşitli işletmelerin ürünlerine ilişkin ilginç veriler yayınlanırdı bu sayfada. Bazen de ansızın Krantz'ın çalıştığı ve tarım makineleri üreten fabrikanın çalışmalarını eleştiren yazılar görülürdü. Krantz, bir saat fabrikasında çalışmaların kötü gittiğine ilişkin bir makaleyi okuyup, kış ekimine ilişkin haberlere şöylece bir göz attıktan sonra dördüncü sayfaya geçti. Yunanistan'da Gramos bölgesinde savaş acımasızca sürüyordu. Amerika'da Komünist Partisi'nin 12 yöneticisi mahkemeye verilmişti. Fransa'da maden işçileri greve başlamıştı. Tam gazeteyi katlarken Amerikan resmi makamlarının zorbalıklarına ilişkin bir haber daha gördü. New York'ta Sovyet ticaret temsilciliğinin hukuk danışmanı tutuklanmıştı. Krantz yanında kimse olmadığı halde sanki birisi varmış gibi yüksek sesle "Bak şu işe," dedi. Sonra bir şeye hayret ettiği zaman hep yaptığı gibi kaşlarını yukarı kaldırdı. Sakın olmasın da bu minayı. Yakıcı tozların kasıp kavurduğu stepte dayanılmazcasına sıcak bir günü anımsadı. Uçaklar dalış üstüne dalış yapıyorlar. Sabahtan beri bombalıyorlardı. Krantz'ı KP'ye çağırmışlardı. Bir yabancı dil ele geçirilmişti. Çevirmen gerekti. Tutsağı yüzbaşı Minayev sorguya çekiyordu. Tanıyordu onu Krantz. Bir gece sabaha dek Hayn'ın şiirleri üzerine konuşmuşlardı. Yüzbaşının kısa bacaklı, ciyak ciyak bağıran bir köpeği vardı. Goebbels'ti adı. Sorguda o da hazır bulmuştu. Yüzbaşı Alman'a, işte demişti. Volga'ya kadar geldiniz ama burada çakılıp kaldınız. Niçin? Ne diyor bu konuda size subaylarınız? Tutsak uzunca bir süre ezilip üzüldükten sonra, subaylarımız Rusların burada delilerden kurulu özel bir tavırları olduğunu söylüyorlar, demişti. Gülmemek için kendini güç tutmuştu Krantz. Minayev ise gayet ciddi, söyleyin ona demişti. Bizim ülke baştan aşağı delilerle dolu. 180 milyon deli. Berlin'e vardığımızda ise bunun iki katı olacak. Sakın bu o Minayev olmasındı. Hukukçu olduğunu söylemişti çünkü yüzbaşı. Ama hayır olamaz. Diplomat olabilir miydi o hiç? Öylelerini göndermezler dışarı. Hem az mı Minayev vardır bu ülkede? Hatta bir de Ozan Minayev olacak galiba. Ne var ki Krantz bir türlü yatışamıyordu. Nedense hep o yüzbaşıymış gibi geliyordu bu Minayev ona. Oturdu ve savaş yıllarının heyecanlı anılarını yeniden yaşamaya başladı. Alexander İliç, direktör sizi istiyor. Krantz ürperdi ve gerçeğe döndü. Direktör 816 no'lu Sovhoz'a, Sovyetler Birliği'nde devlet çiftliklerine verilen at, kadar gitmek gerektiğini, köylülerin patozların çalışmadığını, ileri sürdüklerini söyledi. Krantz gülümsedi. Patozlar değil, onların kafası çalışmıyor. Pekala, hemen şimdi gidiyorum. Krantz evine gitti ilkin. İşçiler yolu düzeltiyorlardı. Kimisi çalışıyor, kimisi de ılık sonbahar güneşi altında oturmuş, sigara içiyordu. Krantz, Patrikiyev'e dönerek, ''Hiç iyi çalışmıyorsunuz.'' dedi. ''Sigara molası vermiştik Alexander İliç.'' ''Yolu kaldırmak gerek. Oysa siz ne yapıyorsunuz?'' ''İlkbaharda her şey yeniden başlamak gerekecek bu gidişle.'' ''Fabrika çok büyük. Oysa Mayıs'ta bu yoldan 3 tonluk bir kamyon bile geçemez. Rezalet.'' Krantz gittikten sonra Patrikiyev, ''Çalgıcı doğru söylüyor.'' dedi. ''Eğer şimdi kaldırmazsak bu lanet olasıcayı sonra sil baştan yapmamız gerekecek. Rezalet.'' Bir yıl önce Krantz fabrikaya geldiğinde direktörün odasını bulamamış ve muhasebeye düşmüştü. Nina Kostileva, Moskova usulü giyimli, esmer, ince yüzlü genç adamı görünce bunun Penzalı şarkıcı olduğuna karar vermişti. Akşama kulüpte konser vardı çünkü. Sanatı taparcasına seven Nina bağırmıştı. ''Çalgıcısınız siz de değil mi?'' Genç adam gülümsemişti. ''Doğrusunu isterseniz mühendisim ben. Burada çalışacağım. Direktörü arıyorum.'' Adım Alexander İliç Krantz. Ama isterseniz hem çalgıcıyım hem şarkıcıyım. Yazın orakçı, kışın sobacıyım. Muhasebede çok kişi vardı. Hepsi gülüştüler. Krantz'ın adı da böylece çalgıcı kaldı. Kısa bir süre sonra herkes Krantz'ın söylediği gibi bir adam olduğunu anladı. On parmağında on hüner var dedikleri kişilerden de elinden gelmeyen şey yoktu. Mutfakla İşçilerin yemek yediği salon arasında asansöre benzer bir şey yapmış, böylece yemek dağıtımını yapan kızlar onca merdiveni inip çıkmaktan kurtulmuşlar, yemekler de soğumadan masalarına gelir olmuştu. Sonra büyük bir bahçede türlü türlü çiçek yetiştirmiş ve herkesi yalnızca çiçek adlarını bilmekle değil, bunların her birinin toprağının nasıl çapalanıp kabartılacağını, suyunun ne zaman gübresinin ne zaman verileceğini bilmesiyle de şaşırtmıştı. 1 Mayıs'ta fabrika kulübünde düzenlenen amatörler gecesinde çalgıcının gerçekten çok iyi bir çalgıcı olduğu da ortaya çıkmıştı. Son derece güzel piyano çalıyordu. 10. sınıf öğrencisi Sasha Kranz, Filoloji Fakültesine girmeyi düşlerdi. Edebiyata kaptırmıştı kendisini o sıralar. Almancayı iyi bilirdi. Gizlice şiir yazar ve bunları kızlara "bir arkadaşımın şiiri" diye okurdu. Annesi de müzikle uğraşsın isterdi. Birdenbire üstün bir yeteneği olduğu anlaşılmıştı bu konuda. Ama o her şeye heves ediyor, her şey onun ilgisini çekiyordu. Bir gün annesini tanıdığı bir mimar gelmişti evlerine ve Moskova'nın restorasyon planlarından söz etmişti. Sasha da mimar olmaya karar vermişti. Kışın oluyordu bunlar. Nisan'da iki arkadaşıyla birlikte makine fakültesinde geçirdiği bir günden sonra eve heyecanla dönmüş. "Artık karar verilmiştir," demişti annesine. "Makine fakültesine gireceğim." "Birincisi bu şimdi en önemli konudur. Sonra son derece çekici, her şeyi yapabilirsin." Yaptığı seçimden dolayı hiçbir zaman yazıklanmadı. Hayatı çok çekici, çok renkli buluyordu. Neye baksan, nereye baksan hepsi ilginç. Savaş başladığında 22 yaşındaydı. Cepheye 42'de gönderildi ve bir istihkam takımına komuta etti. Harkov'dan Stalingrad'a uzanan yolu geçti. Albay Ignatov alayında Almanca bilen bir teğmen bulunduğunu öğrenince sık sık çağırmaya başladı onu. Kranz tutsakların sorguya çekilmesine yardım etmeye, ele geçirilen belgeleri Rusça'ya çevirmeye başladı. Sonra onu 7. şubeye gönderdiler. Hoparlörle konuşup Almanları teslim olmaya çağırıyordu. Jitomir yakınlarında bir mermi parçasıyla yaralandı. Cerrah nasıl olsa kurtulmaz düşüncesiyle operasyon yapıp yapmama konusunda ikirciklenmişti. Ancak Kranz ölmedi ve savaşın bitimine 2 ay kala birliğine döndü. Terhis edildiğinde enstitüye döndü. Çevresi savaşı görmemiş genç kız ve erkeklerle doluydu. Kendini yalnız hissediyor, hatta kederleniyordu. Anıları daha çok tazeydi ama çok çabuk toparlandı ve kendini derslerine verdi. Neşeli, hatta insanların arasında karışmaktan hoşlanmasına rağmen konuşkan denemezdi. Susar ve başkalarının neler konuştuğunu dinlerdi. Bu sırada da belli belirsiz gülümserdi. Bu gülüşün anlamını kestirmek zordu. Dinlediği şey hoşuna mı gitmiştir, yoksa içinden bir şeyler mi düşünmektedir, belli olmazdı. Dış görünüşü çekiciydi. Bronz rengi teni ve kapkara, ateşli gözleriyle dikkatleri üzerine toplardı. Ordinka'da değil de Afrika'nın herhangi bir vahasında doğduğu düşünülebilirdi. Kızların hoşuna giderdi, o da kızlardan hoşlanırdı ama gerçek anlamda hiç aşık olmamıştı. Belki sevebileceği bir kıza rastlamamış olmasındandı bu. Belki de işiyle, arkadaşlarıyla, kitaplarıyla dolu olduğundan. Çalışmaya başladı, fabrika uzak, ıssız bir bölgedeydi. Şöyle bir dolaşmaya çıksanız çevreyi, elde dikilmiş, alacalı bulacalı, sarafanlar giyen kadınlar, kocaman izbeler ve diş ağrılarını üfürükle iyileştirmeye çalışan yaşlılar görebilirdiniz. Doğa şiirsel, insanlar üstün yetenekliydi. Kranz eksik, yetersiz olduğunu gördüğü şeyleri düzeltmeden yapamazdı. Ve burada bir atalet, bir hareketsizlikle karşılaşmıştı. Boşlukta bitivermişçesine duran fabrikayı, savaşın başında Zaporojye'den taşımışlardı buraya. İşçilerin içinde tecrübeli madenciler olduğu gibi bir rastlantı sonucu buraya düşmüş, göçebe gezmeye alışkın olanları da vardı. Tezgahların gizlerine hakim olan usta işçiler, üretimi artırmak için son derece kurnazca bir takım yöntemler bulmuşlardı ve buluşlarına kıskançlıkla bağlıydılar. Teknikteki yenilikleri benimsetmek kolay değildi onlara. Kranz ise genç ve sabırsızdı. Zaman zaman umutsuzluğa kapılıyor, ülkeye can veren yüce düşüncelerle kurnaz kurnaz gülümseyip, "Biliyor musun, tekerlek sıkışıp kalmış, ben de mühendis olmadığım için çıkamıyorum işin içinden," diyen Dorigi'nin geriliği arasında erişilmez uzaklıklar varmış gibi geliyordu ona. Harlamov, karışık bir teknik resim getirip de "eğer hemen müdahale edersek bu tezgahçı daha kullanılabilir ve bu büyük ekonomi olurdu dediği zaman ünitesine herkesin önce gelip en son çıkan ve makineleri bir sevgili okşar gibi elleyen Belkin'i gördüğünde ya da 60 yaşındaki Yasinski usta hani neredeyse tüm dünya bizi izliyor sense planı baltalamak mı istiyorsun nedir dediğinde bütün heyecanı sönüyordu. İnsan ormanı alacalı bulacalı ve uzunlu kısalıydı. Kimi çabuk büyümüş, kimi güdük kalmıştı. Sararıp kuruyanları ve artık yaşayamayacak sanılanları da vardı. Ama orman her gün büyüyüp gelişiyordu ve Kranz fabrikasını tıpkı hayatı sever gibi seviyordu. O hayat ki güçlüklerle doludur ve bu yüzden de iki kat daha değerlidir. Sovo 8-16'ya gelir gelmez Kranz yanılmamış olduğunu gördü. Makinelerde bir şey yoktu. Ayarlarını yapamamışlardı. O kadar. Kranz tarımcı Glaskov'la yedi akşam yemeğini. Ürünlerden, orman dikim planlarından konuştular. Çok büyük bir iş bu, dedi Glaskov. Bizim ormanların hemen tamamı yanmıştı. Ama yine de iyi bir durumda sayılırız. Irmağın suyunu çevirme olanağımız var. Kolhozculara gelince hiç sorma. Felaket durumda adamların hepsi. Ot yok, ineklerini kesiyor bir kısmı. Ama şu siperlik orman kuşağı gerçekleştiği zaman sona erecek bu yazı tura oyunu. Yarın görürsünüz, taze tohumdan dikim yapacağız. Böylesi çok daha verimli oluyor. Sonra konuşma dünya olaylarına gelip dayandı. Hayret doğrusu dedi Glaskov. Ben de şu Amerikalıları barışsever insanlar olarak bilirdim. Geniş ve verimli toprakları var. Hangi sinek ısırdı bu adamları? Okudunuz mu bugün? Bir Sovyet hukukçusunu tutuklamışlar. Şeytan bilir ne var işin içinde. Yeniden mi savaş istiyorlar nedir? Kranz kaşlarını kaldırdı. Bu mini evi tanıyormuşum gibi geliyor. Birlikte savaşmıştık. Amerikalılar diyorsunuz siz bense orada sıradan bir Amerikalının ille de savaş istediğini sanmıyorum. Bir grup malın gözü alçağın çevirdiği dolap bunlar. Biçer döver yapmaktansa havan topu yapmak çok daha işlerine geliyor olmalı. Savaşa girişebileceklerini ise hiç sanmıyorum. Kim ister Hitler'i tekrarlamayı? Kranz sabahleyin hemen dönmedi fabrikaya. Dikim işinin nasıl gittiğine bakmak istiyordu. Elle yapılıyordu dikim. İşçi yetmiyordu. Herkes bir oraya bir buraya koşturuyor, sövüyordu. Glaskov öylesine telaşlıydı ki Kranz vedalaşmak için yanına yaklaştığında ''Ne dolaşıp duruyorsun aylak aylak?'' dedi. Bağırdı kişinin Kranz olduğunu görünce şaşırarak ''Bağışlayın'' dedi. İyice sersemledim. 5 gün içinde ve de en geç 5 gün içinde bitirmek gerek. Oysa adam yok. Fabrikaya dönerken Kranz boyuna düşünüyordu. Düzeltilemez mi bu? Bir yandan doğayı değiştiriyoruz. Öte yandan 100 yıl önceki gibi dikim yapıyoruz. Ve geceleri çalışmaya başladı. Şubat'a doğru tek sıralı bir el mibzeri modeli yaptı ve götürüp fabrikanın direktörüne gösterdi. Nikolay Steponovich Koşarev, dürüst, çalışkan ve oldukça akıllı bir adamdı. Fabrika planlarını her zaman tam gerçekleştirirdi. Ancak Nikolay Steponovich'in bir zayıf yanı vardı. Eşyanın süre giden düzeninde bir değişiklik yapmaktan korkardı. Özel hayatında da acı çekerdi kararsızlıktan. Hatta bu yüzden istediği kızla bile evlenememişti. 2 yıl, bugün, yarın diyerek erteleyip durmuştu teklifte bulunmayı ve kız Leningrad'a giderek orada evlenmişti. Kızın enerjik ama pek de çekici olmayan bir arkadaşı Nikolay Stepanovich ile birlikte çalışırdı ve kız Koşarev ile evlenmeye karar vermişti. Nikolay Stepanovich bu işe pek sevinmişti. Kendi başına karar vermekten kurtulmuş oluyordu böylece. Yeni tanışmalardan, her türlü geziden korkardı. Hatta il merkezine bile gitmesi gerekse heyecandan o gece uyuyamaz, karısı mobilyaların yerini değiştirse ya da yenisini alırsın diyerek eski şapkasını kaldırıp atsa kızardı. 46'da Koşarev'in başına büyük bir tatsızlık geldi. Mühendis Kositski yeni model bir patoz yapmaları konusunda Koşarev'i ikna etmişti. Fabrika ilk parti malı çıkarır çıkarmaz şikayetler yağmaya başladı. Koşarev'i Moskova'ya çağırdılar. Dönünce 4 gün hasta yattı. Neler olup bittiğini kimseye anlatmadı. Yalnızca karısına açılmıştı. Dedi ki bana, çocuk değilsiniz dedi. Düşünmeniz gerekirdi. Anlıyor musun? Kositski için ne var? Sverdlovsk da kendine başka bir iş buldu bile. Sorumlu tutulan hep benim. Böylece bir kat daha dikkatli olmaya karar verdi Koşarev. Kranz heyecanla modelin üstünlüklerini anlatıyordu. Saatte 2000 metre, şimdi ekebildiklerinden 10 kat daha fazlası demektir bu. Koşarev başıyla onayladı. Çok ilginç, gerçekten son derece ilginç. Kutlarım sizi. Eğer Stalin ödülünü alırsanız hiç şaşmam. Sonra 10 dakika önceki böyle bir aracın ancak çok büyük çaptaki fabrikalarca yapılabileceği şeklindeki sözlerini unutarak Krantz'a projelendirdiği Mibzer'in dikim istasyonunun kendi olanaklarıyla da yapılabileceğini anlatmaya koyuldu. En sonra da mendiliyle terli alnını kurulayarak "Moskova'ya gönderin projenizi" dedi. "Bizim fabrikada yapılacak bir şey yok." Krantz çıkınca Nikolay Stepanovich rahat bir nefes aldı. İyi bir mühendis, seveceğim bir adam ama yayından fırlamış sanki. Başkalarının 10 yılda yaptığını 1 yılda yapmak istiyor. Mart'ta parti bölge sekreteri Gusev geldi fabrikaya. 40 yaşlarında, kocaman dazlak kafalı, iğne gözlü bir adamdı. Fabrika parti örgütü sekreterini 3 saat süreyle azarladı. "Hani nerede kadroların politik eğitimi?" Sonra Nikolay Stepanovich'i payladı. "İşte kulübünüz ahıra benziyor. Ünite ve işliklerde dolaştı uzun süre. Tecrübeli işçilerin yanına tecrübesizlerin konulmasının daha iyi olacağını, böylece bilgi ve görgü aktarımının sağlanacağını söyledi. İhtiyar Yaşinski'yi kutladı. Bütün bunlar Krantz'ın öyle hoşuna gitti ki Gusev'e Mibzer'ini göstermeye karar verdi. Gusev Mibzer modelinin önünde 2 saat oturdu. Krantz'ın açıklamalarını dinledi. Sonunda "İyi fikir," dedi. "Yalnız Mahmuz'un pimi hareketli olmalı. Bakın böyle. O zaman değişik derinliklerde dikim yapma olanaklı olabilir. Çam ağacı ıhlamura benzemez. Ihlamur da melez ağacına. Her ağacın bir özelliği vardır." Krantz hayretler içindeydi. Bölge sekreteri yalnızca orman dikiminden değil, mekanikten de anlıyordu. Mahmuz'un dalış derinliğini nasıl değiştirebileceğini bir anda buluvermişti. "Nasıl buldunuz bunu? Makine öğrenimi mi gördünüz?" "Bölgem çok büyük. Her gün bir şeyler öğreniyorum." Krantz, Mibzer'in eksikliğini giderdi. Projeyi geniş bir açıklama yazısıyla birlikte Moskova'ya gönderdi ve Gusev'in öğüdüne uyarak ilkbahar dikimi sırasında modeli bir fidanlıkta denemeye karar verdi. Koşarev, Krantz'a başarı dilerken düşünüyordu. "Yine de benim konuşmadığım iyi oldu. Gusev bile hemen bir eksiklik bulduktan sonra Moskova'daki uzmanların neler söyleyeceğini düşünmek zor değil. Bizim çalgıcı partiyi kaybetti." Ilık, çınlamalı yağmurlar ile Mayıs ayı geldi. Ve Krantz'ın başından iki önemli olay geçti. Bunlardan ilkini o da sabırsızlıkla bekliyordu. Sovos 816, 14 hektarlık bir orman fidanlığını onun mimzeriyle dikmişti. Glasgow, "Bekleyelim bakalım hele," diyordu. "Sürgünleri görelim." Derinlik doğruydu, 4-5 santimetre. Yoklama sırasında miktarların da doğru olduğu ortaya çıktı. Öteki olay ise Krantz için beklenmedikti. Sovos'un hemen yakınında bulunan Pesrushkino köyüne gitmişti. Ormancılığa ilgi duyuyordu ama Sovos'da bu konuda kitap yoktu. Glasgow, köydeki okulda aradığı gibi bir kitap bulunduğunu söylemişti. Akşam oluyordu. Krantz köye geldiğinde iki katlı, tuğla yapısıyla okul hemen ayırt ediliyordu köy evlerinden. Krantz kapıyı çaldı. Seslendi. Hiç kimse görünmedi. Şaşırarak kapının açık olduğunu fark etti sonra. Sınıflara şöylece bir göz attıktan sonra ikinci kata çıktı. Boş odada pencerenin kenarında bir kız oturuyordu. Yanık, esmer yüzünün çevresindeki saçları beyazmış gibi görünüyordu. Açık yeşil tarlalara saplamıştı gözlerini kız. Sonra birden çevresine bakındı. Krantz'ı gördü ve bağırarak kaçtı. Birkaç dakika sonra koşarak okulun bahçesinde Krantz'a yetişen kız, "Bağışlayın beni," dedi. "Davranışım çok aptalcaydı ama dalmıştım, siz de korkuttunuz beni. Herhalde müdürü ya da yardımcısını arıyordunuz." Büyük ruhsal heyecanlar sırasında kapıldığı küstahlıkla kıza bakan Krantz, "Hayır, sizi," dedi. Şaşırmıştı kız. "Beni mi? Ne istiyordunuz?" Kaşlarını iyice yukarı kaldırdı Krantz. "Bilmiyorum." Kız Krantz'ın yüzüne öfkeyle baktı ve gitti. Kızın döneceğini düşünen Krantz uzun süre bahçede dolaştı ama dönmedi kız. Kitaplığa da bakan yaşlı matematik öğretmeni hanım geldi. Krantz ondan kitabı aldıktan sonra utanarak okulda kiminle karşılaştığını anlattı. Kızı alabildiğince alçak gönüllü göstermeye çalışıyordu. "Aa, Vera Nikolayevna'yı diyorsunuz. Trabnikova'dır soyadı. Okulumuzda ilk yılı bu daha. Edebiyat dersleri verir. Kendisine iyi bir ev ayarlayamadığı için direktörün izniyle..." Yol boyunca Vera'yı düşündü Krantz. Yüzünü, gözlerinin ateşini, çevik sertliğini, ürkekliğini unutamıyordu kızın. "Yabani," dedi kendi kendine ve bu sözcük bir aşk itirafı gibi çınladı kulağında. Doğru evine gitti, çalıştı. Nikolay Stepanovich ile tartıştı. Yaşinski ile söyleşti, orman dikimine dair kitabı okudu ve sanki deminden beri yapa geldi hep o değilmiş gibi Vera'yı düşündü. Fidanlığa dikilen çekirdeklerin gövermesini ve Mibzer'in aklanmasını bekliyordu. 10 güne kadar Sohoz'a yeniden gidecekti ve elbette Pesushkino'ya da uğrayacaktı. Kitabı geri vermesi gerekirdi. Vera ile karşılaşmayı ummuyordu ama asıl beklediği de buydu. 31. ayrımın sonu sayfa 331.